İyi akşamlar. Bir Merak Ettikleriniz programında daha yeniden bir aradayız. Aylin Kocaman'la birlikte
Merhaba.
Sorularınıza cevap vermeye çalışacağız inşallah. Kur'an, hadisler ve modern bilimin ışığında bütün sorularınıza cevap vermek istiyoruz inşallah. Bize sorularınızı merakettikleriniz@a9.com.tr adresine ulaştırabilirsiniz. Başlayalım.
Evet. Gelen sorularımızdan bir tanesi, kardeşimiz şöyle demiş. Küçük yaşta annesini babasını kaybeden çocukların hayata yenik başladığını düşünüp, onların Allah'ın onlara haksızlık yaptığı, Allah'ı tenzih ederim, düşüncesi etraflarınca da telkin edilince ilerleyen yaşlarında da aynı düşünceyle yaşıyorlar. Bu düşünce o çocuklarda nasıl önlenebilir demiş kardeşimiz. Şimdi çocuk şöyle bir varlıktır. Çocuk küçükken her şeyi bünyesine alabilen, yani bir radar gibidir. Yani iyi ve kötüyü etrafından alabilen bir varlıktır. Çok şey öğrenir. Küçük yaşlar gerçekten onun her şeyi öğrenmesi için çok ideal yaşlardır. Gözlemcidir. Yani bir çocuğu izleyin, her şeyi gözlemler. Dolayısıyla bir küçük yaştaki bir çocuğa ilk önce öğretilmesi gereken şey Allah'ın varlığıdır. Allah'ın yarattıklarını ona tanıtmaktır. Şimdi genelde küçük çocuklar hep ölüm korkusuyla, yani toplumun getirdiği şekilde, yani öyle bir gelenek şeklinde olmuş, bir ölüm korkusuyla ya da işte çeşitli korkularla, çeşitli toplumların içindeki bazı haset, öfke gibi bazı kötü kavramlarla büyütüldükleri için ilerleyen yaşlarında da bunları kendi bünyelerinde oturturlar. Genelde hep biliyorsunuz çocuklar sevgiyle doğarlar. Hiçbir şekilde kıskançlık bilmezler. Paylaşmayı bilirler. Hep bunlardan zevk alırlar. Ama diğer kötü özellikler her zaman çevrelerinden öğrendikleri özelliklerdir. Dolayısıyla burada kardeşimizin anlattığı konu da gerçekten dışarıdan verilen bir telkin sonucudur. Küçük yaşta annesini babasını kaybeden bir çocuk, çocuk için belki zordur. Gerçekten bir imtihanla büyüyor olur. Fakat onun karşılığı Rabbimizin katında çok daha büyüktür. Çocuğa küçük yaşta bunun telkini yapılsa, annesinin babasının inşallah sonsuz hayatta Allah'la buluştuğu, sonsuz hayatta cennette olduğu anlatılsa, oranın güzel bir yurt olduğu, bu dünyanın bir imtihan yeri olduğu anlatılsa, çocuk o telkinle büyüyecek, Allah'ı severek büyüyecek, annesine babasına ahirette sonsuz yaşamda buluşacağını bilerek büyüyecek ve dolayısıyla böyle bir öfke insanı haline gelmeyecek. Bu tabii toplumumuzda büyük bir hata olarak yapılıyor gerçekten. Bazı telkinlerle insanlar buna çok meyaller. İşte bu böyle oldu, şu şöyle oldu, Allah bunu bana ceza olarak verdi ya da şu şekilde yaptı gibi. Bir kere hepimiz imtihandan geçiyoruz. Herkesin başına kötü olaylar geliyor, zor olaylar geliyor. Zaten zorlukla denenir insanlar. İnsanların verdikleri karşılığa göre Allah cenneti ve cehennemi onlara verir. Bu imtihan mantığını bilmeyenler de çok değişik telkinlerle büyütür çocukları. Bunun için yapılması gereken en önemli şey, büyüdüğünde çocuk eğer böyle bir telkinle büyüdüyse, her ne yaşta olursa olsun ona bunu anlatmak. Allah sana bunu imtihan olarak verdi. Sen bir imtihan dünyasındasın. Senin için zor olan imtihan her zaman senin için değerli olan imtihandır. Allah seni dener. Şükredici mi olacaksın, isyankar mı olacaksın? Eğer zorluğa karşı şükredici olursan Allah ahirette sana bunun karşılığını kat kat verecektir diye bunun anlatılması gerekiyor. Kur'an ayetleri doğrultusunda. Bu anlatıldığında zaten vicdan sahibi bir insanın buna direnmesi mümkün olmayacaktır.
Çocukların o yaşta gerçekten bilgi verildiğinde sordukları sorulara da çok şaşırırsınız. Çünkü evet, her şeyi saf haliyle alırlar ve bir insanın ön yargılarından uzaklardır. O yüzden Allah'ı kavramaları da aslında yetişmiş insanlar, yetişkin insanlardan çok daha kolay olur. Çünkü gerçekten çok saf olarak bilgiyi alırlar. Hiçbir kirlilik yaşamazlar kafalarında. O yüzden de çok önemlidir. Bu anlamda da ölümün bir son değil, bir kavuşma olduğu çocuklara anlatılırsa, bunun doğru bilgisi verilirse gerçekten senin de burada anlattığın gibi bambaşka bir ruh haliyle, evet, hatta bütün hayatlarını etki edecek bir ruh haliyle yetişmiş olurlar inşallah. Bununla bağlantılı bana da bir soru gelmişti. Ben de onu okumak istiyorum. Sevdiklerimizin ölerek ya da çeşitli hayat şartlarından dolayı yanımızda olmamasını, Allah'ın bize ağır, hatta bazen kaldırılamayacak yükü diye düşünmek yanlış bir düşünce mi olur diye sormuş izleyicimiz. Evet, yanlış bir düşünce olur. Neden? Buna en güzel cevabı Kur'an'dan bir ayetle verebiliriz inşallah. Bakara suresinin 286. ayetinde Rabbimiz şöyle bildirir. Şeytanın Allah'a sığınırım. Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Kişinin nefsine kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge, Sen bizim Mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Şimdi ayette Allah hemen ilk cümlesinde zaten çok açık olarak hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklenmeyeceğini bize net olarak bildirmiştir ve bu Allah'ın vaadidir. Dolayısıyla demin burada ailenin de ilk soruda anlattığı gibi imtihan içerisinde yani bir imtihan dünyasında yaşadığımızda başımıza her ne gelirse gelsin, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, bilmemiz gerekiyor ki bu zorluk bizim için dünya üzerinde kaldırabileceğimiz, imanımızın bunu rahatlıkla güç yitirebileceği bir zorluk olarak bize veriliyor. Dolayısıyla bu aslında bir yandan da bir müjdedir. Bir zorluk ne kadar şiddetliyse demek ki o kişinin imanı o kadar kuvvetli ki o zorluğa güç yitirebilecek ve Allah da ona o yüzden böyle bir zorluk vermiş. Tabii ki sevdiklerimizle birlikte yaşamamak bir imtihandır. Çünkü insan sevdiği insanlarla sürekli bir arada olmak ister. Sevgi dünyanın en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Ama sevdiğimiz insanları kaybetmemiz demek sadece bu imtihan ortamından, bu zorlu ortamdan onların aslında kurtulması demektir ki onların adına sevinmemiz gereken bir durum. Çünkü dünya şartları gerçekten bir insan için olabilecek en zor şartlar olarak yaratılmış, önemli imtihanlar içeren bir ortam. Buna rağmen Rabbimiz çok fazla nimet vermiş.
Didemciğim, hocamızın güzel bir lafı vardır. Ahirette bize baktıklarında acırlar halimize diye.
Evet, gerçekten, çok doğru, gerçekten
onlar nimet içindeyken biz o imtihanla baş başayız şu anda. Zorluklarla baş başayız dünyada.
Tabii o yüzden de sevdiklerimizin böyle bir nimete kavuşmuş olmasından dolayı biz daha çok mutluluk duymalıyız. Tabii ki yanlarımızda olmasını isteriz. Biz de onları görmek isteriz. Ama sevginin tezahürü karşıdakini daha çok düşünmektir. Dolayısıyla onlar için iyi olan bir şey bizim için de her zaman daha iyidir. Yine Rabbimiz İnşirah suresinde şöyle bildiriyor ayetlerinde. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Yani biz bir zorluk içindeysek bileceğiz ki bunun ardından muhakkak Allah bizi bir kolaylığı da kaderimizde yaratmıştır. O zorluğun içerisinden imtihan olarak geçerken o kolaylığı da bekleyecek şekilde umut içerisinde olacağız Rabbimizden. Ve ben bileceğim ki başıma bir zorluk geliyorsa ben bu zorluğa güç yetirebiliyorum. Benim imanım bu zorluktan çok daha fazlasını da yenebilecek güçtedir. O yüzden tabii ki zorluk istenmez Allah'tan, bela istenmez Allah'tan ama insan herhangi bir şeyle de karşılaştığında o zaman ona en güzel karşılığı vererek, Allah'a tevekkül ederek ve yine imanıyla en güzel tavırları göstererek o zorluğun içerisinden kolaylıkla geçebilir inşallah.
Tabii inşallah. Recep Kılıç kardeşimiz şu soruyu sormuş. İyi akşamlar hocam. Proteinler su olmayan bir toprağın içinde kendi kendine meydana gelebilir mi? Yani kuru bir toprağın içinde evrimciler proteinin okyanuslarda ve karada oluşamayacağını biliyorlar. Bu yüzden mi böyle bir tez ortaya atmışlar? Cevaplarsanız çok sevinirim diyor. Şimdi herhalde kardeşimiz şunu söylemek istiyor diye anlıyorum ben. Evrimcilerin ortaya attığı iddia proteinlerin okyanuslarda yani su ortamında veya işte o ilkel çorba dedikleri garip ne idüğü belirsiz o su birikintisinde oluştuğuna dair. Ve kardeşimiz de şunu soruyor, karada oluşabilirler mi bunlar? Şimdi şöyle bir cevap verelim. Proteinler ne karada, ne denizde, ne suyun içinde, ne o ilkel çorbada, ne de havada hiçbir yerde tek başına kendi kendine oluşamazlar. Şimdi Darwinistler neden bu iddiayı ortaya atıyorlar? Neden suda? Çünkü canlılığın başlangıcı denen dönem yaklaşık 630 milyon yıl önce Prekambriyen dönemi. Genelde tek hücreli canlıların veya solucanvari işte bazı çok hücrelilerin meydana çıktığı bir dönem. Şimdi o dönemde ki bütün canlılar su canlıları. Şimdi biraz daha yakına geldiğimizde Kambriyen döneminde 530 milyon yıl önce bütün Kambriyen canlıları su canlıları. Biliyorsunuz o dönemde gerçekten çok fazla 50 tane film yani bir canlı karakterini gösteren yapı ortaya çıkıyor. Birdenbire zaten Kambriyen patlaması denen dönem bu dönemdir. Bu 50 filmin meydana geldiği şu an günümüzde 35'tir yani bir düşüş yaşanmıştır bunu da hatırlatalım. Bu 50 filmin meydana geldiği 530 milyon yıl önceki Kambriyen döneminde bütün canlılar su canlılarıdır. Dolayısıyla hayatın biz Allah'ın bir takdiri ve kanunu olarak ilk canlıların suda yaşadığını görüyoruz. Yani bu şekilde Allah bu şekilde takdir ettiği için böyledir. Bu bir evrimleşme olduğu için böyle değildir veya protein suda oluştuğu için böyle değildir. Zaten proteinin zaten tek başına oluşma ihtimali yoktur. Bunu defalarca biz yayınlarımızda da anlatmıştık. Sadece tek bir protein için 100 tane proteinin zaten hazır bulunması mevcut hücre zarıyla birlikte DNA'sı ile birlikte bir hücrenin var olması gerekiyor. Dolayısıyla bir hücre daha var yokken bir proteinin oluşması diye bir şey mümkün değildir, imkansızdır. amino asitler, proteini meydana gelen yapı taş, meydana getiren yapı taşlarının da tek başına oluşması mümkün değildir. Bu konuda deneyler yapılmıştır. Deney ortamında oluşturulan birkaç amino asit de gidip birbirlerine buluşamamışlardır bile. Zaten su ortamında gidip bunlar şekere ya da bazı serbest radikallere yapışırlar. Hiçbir zaman gidip de birbirlerini bulup çok mükemmel dizayn oluşturup orada bir protein meydana getiremezler. Böyle bir şey olsa bile yıkılıp yok edilirler. Çünkü radyasyon yani hücresiz, hücrenin koruması olmadan hiçbir şekilde korunamazlar. Zaten böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Yani bunu tekrar tekrar hatırlatalım da. Ayrıca Le Chatelier prensibi var. Bunu hep ihmal eder Darwinistler, hiç bahsetmezler. Suyun içinde su açığa çıkaran bir tepkimenin oluşması mümkün değildir. Amino asitlerin bir araya gelmesi de su açığa çıkaran bir tepkime gerektireceği için bir proteini oluşturamazlar. Dolayısıyla suda zaten meydana gelmesi mümkün değildir. Karada aynı şekilde meydana gelmesi mümkün değildir. Demin anlattığım şartlar nedeniyle bir protein kara şartlarında da hiçbir şekilde, özellikle de doğrudan zaten güneş ışığına maruz kalan bir ortamda hiçbir şekilde böylesine hassas bir yapının varlığı bile, canlı kalması bile mümkün değildir. Özellikle de şunu da hatırlatalım. Bu proteinlerin ilk meydana geldiğini iddia ettikleri, evrimcilerin iddia ettikleri dönem güneşten gelen radyasyonun dünyaya çok daha direkt ve fazla miktarda ulaştığı bir dönemdir. Bunu da burada hatırlatalım. Yani böyle bir şey imkansızdır. Şimdi Darwinistler bu iddiayı ortaya atarlar. Çünkü canlılığın başlangıcı için bir senaryo bulmaları gerekiyor. Aslında günümüzde hocamızın bu konuda yaptığı bu açıklamalar, bunun imkansızlığını ortaya koyan bilimsel deliller neticesinde bundan çark etmiş durumdalar. Diyorlar ki ha, bu şekilde oluşmadı, nasıl, bunu daha ispat edemiyoruz falan derken şu anda uzaydan geldiğini iddia etmeye başladılar. Uzaydaki bir proteini kimin var ettiği konusuna hala cevap yok. Uzaydaki bir proteinin, bu kadar hassas bir yapının uzaydan nasıl koşarak buraya geldiği, hiçbir şekilde atmosferden geçerken yıkıma uğramaksızın, bir göktaşının üzerinde ölmeksizin, tamamen korunmuş bir şekilde nasıl dünyaya eriştiği ve nasıl dünyada bir canlılık meydana geldiğine dair hiçbir açıklama yok. Ama çaresizlik işte bunu da gösterdi bize. Koskoca profesörler Darwinizm adına, Darwinist diktatörlük adına bunu bile savunur hale geldiler. Hayır, canlılık tek bir hücreden başlamamıştır. Rabbimiz canlıları birdenbire aniden oldukları gibi yaratmıştır. Bunun fosil kayıtları şu anda hali hazırda günümüzde karşımızdadır. Yaratılış atlasında da mükemmel değiller. Bunun sadece birkaçının mükemmel delilleri görülebilir. Dolayısıyla Darwinistler çok ciddi ve büyük hezimete uğradıkları için ve bilimsel deliller onların iddialarını çürüttüğü için şu anda bu durumdalar. Allah dünyayı ve bütün canlıları yoktan var etmiştir.
Tabii burada anlattığın konu aslında çok önemli. Çünkü Darwinistlerin iddiasının aksine tek bir hücreden canlılık başlamamıştır diye anlattığımızda biz tek bir hücrenin oluşmasının imkansız olduğunu anlatıyoruz. Senin burada söylediğin, evet, daha hücrenin içerisindeki tek bir proteinin bile tesadüfen kendi başına oluşması imkansızken, hücre gibi tam kapsamlı en mükemmel şehir sisteminden daha fazla özelliklere sahip olan bir sistemin meydana gelmesi ve bunun da tesadüfler sonucunda meydana gelmesi hiçbir Darwinistin hiçbir bilimsel delille açıklayamadığı bir gerçektir. O yüzden de Darwinistler böyle demagojilerle işte senelerdir gördüğümüz şekilde canlılığın çeşitli şeylerden geldiğini iddia ederler. Bununla ilgili mikroplardan geldiğini söylerler, köpek balığından geldiğini söylerler. Hatta çok daha iğrenç canlılardan bahsederler ve canlılığı bununla bağdaştırmaya çalışırlar. Hatta hurmadan bile canlılığın geldiğini iddia eden evrimciler olmuştur. Fakat
sözde İslam alimleri,
sözde bile İslam olmuştur. Alimleri bile, evet, dediğin gibi. Fakat burada çok önemli bir şey vardır. Evrimciler bu iddialarını ortaya koyduklarında hiçbir zaman bilimsel bir delil sunmazlar. Bir makalenin içerisinde siz canlılığın göya işte bir köpek balığından veya canlılığın herhangi bir şekilde oluşmuş bir mikroptan meydana geldiğini anlattıklarında size bir giriş yaparlar. Önce kapsamlı bir başlık sunarlar. O başlığı okuyan, sadece başlığı okuyan insan evrimin sanki var olduğunu zanneder. Canlılık mikroptan geldi diye bir başlık sunarlar. Onun içerisine baktığınızda siz bilimsel delil ararsınız. Fakat bilimsel delil arama bilinciniz varsa bunu ararsınız. Yoksa bütün insanların, büyük bir kısmı aslında insanların, ön kabullerle Darwinist diktatörlüğün senelerdir dünyaya kabul ettirdiği bazı ön kabullerle o haberlere yaklaştıkları için bunu bilimsel bir haber zannederler. Halbuki dünya üzerinde evrenin yaratıldığı ilk andan itibaren tek bir protein bile hiçbir şekilde tesadüfen meydana gelmemiştir. Burada demin Aylin'in anlattığı delil çok önemlidir ve hiç unutulmamalıdır. Tek bir proteinin var olabilmesi için yanında en az 100 tane protein, ve hücrenin kendi çekirdeği ve çekirdeğin içerisindeki DNA ile birlikte, ki DNA 1 milyon ansiklopedi sayfasına oluşan bir bilgi bankasıdır ve DNA olmadan zaten hücre işlevsizdir, bütün canlılık işlevsizdir. DNA'nın kapsamlı olarak var olması ve hücrenin bütün organelleriyle birlikte var olması gerekir. Bunun aksinde zaten bir canlılıktan bahsetmek de söz konusu değildir. Böyle bir tek hücre olsa bile bunun zaten canlılığı yine kendi başına meydana getirmesi imkansızdır. Yine o hücrenin içerisindeki DNA'nın kopyalanması için proteinlere ihtiyaç vardır ve bu sistem bir döngü şeklinde devam eder. Hiçbir şekilde herhangi bir parçasını indiremeyeceğiniz, yani indirgenemez kompleksik denen bir mükemmellik içerisindedir canlılık. O yüzden de evrimcilerin bu anlamda yapabilecekleri hiçbir şey yoktur, teslim olmak dışında. Bir soru daha okuyayım ben o zaman. Kur'an'a göre şahsiyetli insan nasıldır? Bugünkü modern dünyanın insan karakteriyle zıt olmaz mı diye sormuş izleyicimiz. Hiçbir şekilde zıt olmaz. Bugünün tabii ki modern dünyanın insan karakteri dediğimiz şeyden ne anladığımız çok önemli. Yani şahsiyetli insan tanımından ne anladığımız önemli. Biz tabii ki şahsiyetli insan tanımını da bütün tanımları yaptığımız gibi Kur'an'a göre yaparız. Bir kere Kur'an'a göre şahsiyetli bir insanın en önemli özelliği Allah'a iman etmesidir. Allah'a iman eden bir insan yeryüzünde var olan her şeyi Allah'ın yarattığını bilir. Hem canlıları hem de bütün olayları, yani bütün olaylar Allah'ın kontrolünde meydana gelir ve hiçbir şey bağımsız değildir. O yüzden de bu insanın öncelikli olarak kişilikli ve şahsiyetli bir insanın tepkileri son derece aklı başındadır. Yani itidalli bir insandır. Bu insan hiçbir şekilde insanların rızasını gözeterek hareket etmediği için, insanlara herhangi bir şekilde yanaşmaya çalışan, onlardan bir medet uman, onlardan bir karşılık bekleyen, şahsiyetle ve kişilikle bağdaşmayacak tavırlar içerisine hiçbir şekilde girmez. Tamahkar değildir, hiçbir insandan bir karşılık beklemez, sadece Allah'tan geleceğini bilir ve buna göre hareket eder. Şanın ve şerefin Kur'an'dan geldiğini bilir, hepsinin İslam ahlakı içerisinde yaşanabileceğini bilir. O yüzden de herhangi bir şekilde makam, mevki, maddi kazançlar gibi şeylerin peşinde koşarak bunları elde etmek için dünyevi bir hırs içerisine girmez. Bunların da yine eğer elde ettiyse Allah'tan gelen nimetler olduğunu bilir. Kayıplarından veya eksiklerinden dolayı bir komplekse kapılmaz. Bunların bir imtihan olduğunu bilir. Kazandıklarından dolayı da bir şımarıklığa kapılmaz. Elde ettiklerinden dolayı insanlara üst perdeden onlara hakimiyet kurmuş bir insan görünümü vermez. Bunların da Allah'ın dilemesiyle sahip olduğu özellikler olduğunu bilir ve hep onların da mağfiyetini bilerek hareket eder. Bu anlamda tabii ki en kaliteli tavırları gösteren insan olmuş olur ve hiçbir şekilde etrafındaki insanlarla ilişkilerinde de onları ezen, aşağılayan veya onlara herhangi bir olumsuz tavır içerisine giren değil, hep şefkat ve merhametin hakim olduğu ama ezik olmayan, kişiliği her zaman korunmuş olan son derece akıllı bir insan olur. Allah korkusu da bu insana olabilecek en mükemmel aklı tabii ki sağlamış olur.
Bir ayet hatırlatmak istiyorum konuyla ilgili. Müminin suresi 71. ayet, şeytandan Allah'a sanırım. Eğer hak onların hevalarına uyacak olsaydı, hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı. Allah egonun ve enaniyetin ne kadar büyük bir sonucun olacağını burada çok güzel vurguluyor. Hak onların hevalarına uyacak olsaydı, yerler, gök ve yer, her şey ve bunun içindekiler bozulmaya uğrardı diyor Allah. Sonra diyor ki Yüce Rabbimiz, hayır, biz onlara kendi şan ve şereflerini getirmiş bulunuyoruz. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Kur'an senin de anlattığın gibi şan ve şerefi insanın üzerine verir. O şan ve şerefle insan kendi hevalarından, menfaat ve istek ve tutkularından arınır ve yalnızca Allah için yaşayan bir varlık olur. İşte o kişiye kendine güven, kişilik, şan, şeref getirir. Doğal olarak gelir bu. Bir şey yapmasına gerek yoktur. Sadece Allah'a bağlanması, Kur'an'a uyması yeterlidir. Burada Allah bunun sırrını veriyor maşallah.
Maşallah, elhamdülillah. Bu akşamki yayınımız burada sona eriyor. İnşallah yeniden görüşmek üzere. Bize sorularınızı, merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine ulaştırabilirsiniz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.